Herkese merhaba arkadaşlar, ben Erdi Özoğa. Bu videomuzda Dell'den bir konuğumuz var. Dell'de ürün kategori müdürü Ufuk Tosun var. Kendisiyle şu an aslında masanın üzerinde de görüyorsunuz. Pek çok Dell bilgisayar var. Farklı hedef kitlere yönelen ve farklı özellikleri bünyesinde barındıran. Bunları konuşacağız çünkü bilgisayar pazarında firmaların atılımları söz konusu. Dell'de de yeni ürünler var. Farklı kulvarlarda iddialı bazı modeller de söz konusu. Ufuk Bey'i de sağ olsun davet ettik. Kendisi kırmadı geldi. Yeni ürünler hakkında konuşuyor olacağız. Ufuk Bey merhaba.
Merhabalar.
Şimdi Dell tarafında yeni pek çok ürün var aslında, bir değişim de söz konusu zaten bakıldığı zaman. Çok kısaca aslında özetlemek gerekirse Dell artık yine özel bir şirket haline döndü. Kurucusu Michael Dell tüm hisseleri topladı. Evet. Ve Dell muhtemelen dünyanın en büyük belki özel şirketlerinden bir tanesi gibi görünüyor şu anda. Ürün tarafında da önemli yenilikler var. Oyun tarafına yönelik bir takım yeni modeller var. Kurumsal tarafta bazı modeller var. Gündelik hayatımızda her işi yapabileceğiniz bir takım modellerde yenilikler söz konusu. Bunlardan bahsedeceğiz ama pek çoğunuzun merak ettiği oyun tarafıyla başlamak istiyorum. Şu anda önümüzde Inspiron 7559 duruyor. Ki biliyorsunuzdur belki, ya da bilmeyenler için söylemek gerekirse Dell aynı zamanda Alienware markasında sahibi. Bu Inspiron 7559 sanki hani insanın erişilebileceği bir Alienware bilgisayar gibi konumlanmış. Çünkü geleneksel Dell bilgisayarlardan farklı olarak siyah ve kırmızının buluşu bir agresif bir tasarım var. Konfigürasyon da yine Türkiye için kendi segmentindeki en güçlü modellerden birisi anlamına geliyor. Bize biraz bu modelin hikayesini anlatır mısın? Nasıl oldu Türkiye'ye, nasıl getirdiniz? Oyuncular nasıl tepki gösterdi?
Şimdi aslında bu ürün bizim en sevdiğimiz ürünlerden bir tanesi artık. Eskiden Alienware için bunu söylerdim. Biz Alienware'i çok severdik. Onu tabii hala bizim için göz bebeği. Ama Inspiron 15-7559 bizim şu anda en sevdiğimiz ürünlerden bir tanesi. Bunu şu amaca yönelik biz konumlandırdık. Şimdi insanlar gerçekten oyun oynamak istiyor artık bilgisayarlarında. Ve desktop bilgisayar istemeyen insanlar da var ve performans istiyorlar. Aynı zamanda da tabii ki de bir oyun oynamak için 6.000-7.000 TL ödemek istemiyorlardı ve orta segmentte biraz daha böyle bütçe dostu bir ürün arayışındalardı. Biz de buna göre gerçekten oyuncuların performans ihtiyacını giderebilecek bir ürün olsun dedik. Ne hani giriş seviyesi ya da işte orta seviyeye bir kasa alıp işte üzerine sadece işlemci ya da ekran kartını arttırıp bir cihaz yapmayalım dedik. Olmuşken hem gerçekten insanların erişebileceği bir fiyatta hem de performans ihtiyaçlarını böyle tamamen karşılayacak bir cihaz olsun dedik. Ben biraz daha agresif fiyatlı, biraz özellikli, biraz daha değişik tasarımlı bir ürün istiyorum diyenler için de Alienware zaten her zaman vardı. Orta segmente de bu ürünü konumlandık. Orta üst segment dediğimiz.
Şimdi kısma. Aslında Dell dendiği zaman muhtemelen bu eleştiriyi belki sen duymuşsundur. Sanki böyle fiyat çok yüksekmiş gibi bir algı var. Özellikle markaya çok aşina olmayan ya da ürün takip etmeyenler açısından konuşmak gerekirse, ama bu model sanki biraz o algıyı kırmaya yönelik. Çünkü hani bu konfigürasyonda bir makina bana sorsalar, özellikle markanın Dell olacağını söylese, ben biraz daha yüksek fiyatlandırma tahmininde bulunurdum ama zaten yurt dışına bakıldığı zaman da genelde kendi fiyat segmentindeki en iddialı fiyat performans ürünlerinden birisi olarak gösteriliyor.
Kesinlikle. O yüzden zaten Inspiron ailesinde konumlandırdık biz bir ürünü. Bakınca şu anda böyle 3000 TL'den başlayan gerçek bir oyun cihazı aslında bu. Oyun laptopu. Full HD ekrana sahip, 960 GTX ekran kartı olan, üzerinde çift fanlı soğutma sistemi olan ve 3000 TL'den başlayan fiyatlara sahip bir cihaz. Bakınca genelde aslında bugüne kadar bu özelliklerdeki cihazlar 4500 TL seviyesinden başlıyordu. Ama biz bunu bayağı bir geri çektik ve gerçekten dediğim gibi insanlar erişebilsin ve tüm oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir cihaz olsun dedik. Ve evet, öyle bir algı da vardı. Biraz Dell'in Amerikan şirketi olmasından dolayı, farklı servislerin olmasından dolayı biraz daha böyle yukarıda konumlandırılmış gibi duruyordu. Ama bu gerçekten şu anda erişilebilir, agresif fiyatlı bir ürün oldu.
Bu modeli kafa yorulduğu belli arkadaşlar, çünkü aynı zamanda Inspiron serisinin bir üyesi olduğu için geleneksel oyun dizüstü bilgisayarlara kıyaslandığı zaman nispeten biraz daha ince ve hafif bir kasası var. Onu da söylemek gerekiyor. Tabii oyuncu bilgisayarların genelinde de bir incelme ve hafifleme söz konusu ama oyunun dışında kalan uygulamalar için de Inspiron serisinin o diğer özelliklerini, gündelik kullanıma yatkın fonksiyonu ve işlevselliğini de bünyesinde barındıran bir makine olduğunu görmekteyiz. Peki bu serinin böyle devamı gelecek mi? Bu hani böyle tek atışlık, hani böyle bir özel model yapalım, pazar payımız artsın, markayı geniş kitlelere tanıtalım ama sonrası belirsiz bir strateji mi, yoksa 75-59'un devamı gelir mi?
Yok, gerçekten biz bu üründe ciddi bir başarı yakaladık. İnsanlardan çok olumlu yorumlar aldık. Bunun üzerine biz de bu ürünü geliştirelim. Yeni modellerimiz henüz lansmanı yapılmadı. Bir dahaki buluşmamızda onları da, yeni ürünlerimizi de anlatırız inşallah. Bunun devamı geliyor olacak. Farklı ekran boyutlarında geliyor olacak. Ekran kartı, işletim sisteminden tutun da işlemcisine kadar özellikleri yenilenmiş, kasası yenilenmiş bir alternatifi geliyor olacak. Üst modelleri, yeni modelleri.
Peki bu model mesela hani Alienware markasına çok aşık. Hani kullanamasa bile bir Ferrari etkisi vardır ya. Ferrari çok beğeniriz, takip ederiz ama alamasak bile Ferrari bizim için Ferrari'dir. Alienware tarafında da öyle bir kitle var. Erişmekte zorlanan ama görmek isteyen, bir yerde kullanmak isteyen bir kitle var. Hani bu tür modellerin gelmesi o kitleyi hani Alienware'e karşı biraz daha soğutur mu? Çünkü hani bunlar aynı zamanda Alienware'in aslında ucuzlamayacağının bir sembol mü, yoksa PC pazarı daralıyor, dolayısıyla biz de mümkün olduğu kadar erişilebilir olsun diye fiyatları düşürüyoruz tarzında bir eğilim var mı deli içerisinde de?
Bu tamamen aslında şöyle, Alienware kullanıcısı var, alıcısı var. Onlar yine Alienware almaya devam ediyor. Gerçekten hani onların bir fanları var. Onlardan ya o müşteriler gidip işte Alienware'i bırakıp bu ürünü alacaklar beklentisi yok bizde. Onu da görmedik. Bu tamamen evet, ben Alienware almak istiyorum ama benim için birazcık fiyatı çok yüksek diyebiliyor bazı müşteriler. O yüzden de bu tamamen bizim için pazarı büyüten aslında bir cihaz durumda şu anda. Alienware'den pay alan bir ürün konumunda değil.
Peki Alienware'deki genel akıbet nasıl? Orada fiyatlar hani yine kendi çizgisini koruyor mu, yoksa dediğim gibi PC pazarını daralmaya bağlı olarak Alienware'de biraz daha erişilebilir modellerle ürün gamını genişletiyor mu?
Ya orada şöyle yapıyoruz açıkçası. Bir sürü seçeneğimiz var. Şu anda biraz daha yaygınlığını arttırdık. Perakende zincirlerinde daha fazla artık ürünlerimiz var.
Evet, daha fazla görünüyor.
5000 TL seviyelerinden başlıyor fiyatlarımız. Eskiden genelde 6000 TL ve üzeriyken bunu 5000 TL seviyesinden başlattık. İşte ben Alienware olsun istiyorum ama biraz daha düşük fiyatlı olsun diyen müşterilerimiz de vardı çünkü. O kesimi de birazcık yakalamış olduk böylece. O yüzden biraz daha böyle düşük fiyattan başlayıp, tabi ucu ucağı yok biliyorsunuz, oyun çok yüksek rakamlara kadar çıkabiliyor. Herkesin ihtiyacına göre ürünler var. Ama genelde Alienware tabii ki de bu modelin biraz daha üstüne konumlanmış durumda.
Peki oyun konseptini bitirmeden önce birkaç soru daha var aklımda. Onu da sormak istiyorum sana. Birincisi Alienware tarafında bir grafik kutusu var. Ayrıca harici olarak satılan grafik amplifikatör olarak geçen. Evet. Bunu Türkiye'ye getiriyor musunuz? Geliyor mu? Ya da örneğin hani istekle mi geliyor? Orada nasıl bir yol izliyorsunuz? Evet.
Bu tamamen çok özel bir gereksinime karşılayan bir cihaz olduğu için. Çünkü birinin öncelikle Alienware bir cihaza sahip olması lazım. Ve onu ekran kartını upgrade etmek istemesi lazım. Bunun üzerine biz stoklamıyoruz ürünü. Çünkü müşterilerin hangi ekran kartını kullanmak istediği kararını son kullanıcılar veriyor. Hangi modeli istediğinde son kullanıcı karar veriyor. O yüzden bunu sipariş üzerine getiriyoruz. Yani bir müşterimiz ben bu ekran kartına sahip grafik genişleticisini istiyorum dediğinde sipariş üzerine getiriyoruz.
Ama zaten şu anda standartta ekran kartları güçlü geliyor Alienware tarafında.
Evet, kesinlikle. Hani
en fazlasını istiyorum yan adamın onu artık istiyor olması lazım
evet,
ki.
Evet, genelde öyle.
Peki maliyetleri ne düzeyde? Bir mesela 75-59 parasına mı geliyor, yoksa kısmen daha uygun fiyatlarla bulunuyor mu?
Yok, o derece fiyatlarımız yok ya. Ekran kart modeline göre değişebiliyor tabii ama 500 TL ve üzerinde fiyatlarımız şu anda.
Son sorum da aksesuarlar üzerine olacak. Şimdi genelde artık biliyorsun sen de bilgisayar pazarında gaming konsepti giderek büyümeye başladı. Pek çok üretici oyun odaklı dizüstü bilgisayarlarını bir alt marka altına toplamaya, konumlandırmaya çalışıyor ve onu yaparken de aynı zamanda bilgisayarları çevre bileşenli aksesuarlarla da zenginleştirmek istiyorlar. Evet. Hani o markanın kendi faresi, klavyesi, çantası gibi. Özellikle mesela benim son dönemde tespit ettiğim bir konu var. Firmalar hiç olmadığı kadar fazla oyuncu çantaları yapmaya başladılar. Evet. Bu noktada sizde nasıl durum? Aksesuar tarafında var mı böyle genişleme imkanları?
Bizim için özellikle mesela aksesuar tarafında Alienware'in ayrı bir ekibi var. Tamamen onların aksesuarların çantasını, kulaklığını, klavyesini çalışan, tasarlayan, satışını yöneten ayrı bir ekibimiz var. Özellikle şey tarafı içinde mainstream dediğimiz orta seviye gaming cihazları içinde şu anda geliştiriyoruz. Bir sürü yeni tasarımlar ekleniyor. İşte 75-59 gibi modellerimizin beraberinde taşınabileceği işte ya da ona uygun fiyatta olan, ona uygun tasarımlarda olan aksesuarlarda şu anda çalışılıyor. Ama zaten Alienware'de daha önce de vardı ve şu anda o portföyü de genişletmeye devam ediyoruz.
Son olarak şunu sorayım diğer modellere geçmeden önce. Şimdi oyuncu bir bilgisayar aldıktan sonra onu geliştirmek istiyor. Nedir bu? Evet. Mesela RAM kapasitesini arttırmak istiyor. Nedir bu? Eğer bir mekanik disk varsa SSD takmak istiyor gibi gibi. Inspiron 7559 önce böyle bir imkanlar veriyor mu? Onu söyleyeyim sana. Sonrasında da kullanıcı kendisi bir donanım takarsa ürün mesela garanti dışı kalıyor mu?
Inspiron 7559'da bize de geliyor bu soru çok fazla açıkçası. Diski değiştirebilir miyim? RAM'i 8 GB'sa 16 GB yapabilir miyim şeklinde. Evet, yani RAM ve diski müşterimiz kendisi değiştirebiliyor. Garanti şu duruma göre değişiyor. Kendi taktığı parça Dell tarafından alınmış ve Dell teknisyeni tarafından takılmış bir parçaysa herhangi bir problem yaşadığında %100 yine garanti kapsamında oluyor. Ama kullandığı parça kendisinin taktığı, atıyorum diski çıkardı ve SSD taktı, SATA diski çıkarıp aldığı parça, taktığı parça bir sıkıntı yaşadığında Dell garantisinde olmaz o parça. Ama cihazda ondan kaynaklanan bir problem yoksa herhangi bir problem yaşadığında başka parçadan kaynaklı hala garanti kapsamındadır. Yani son kullanıcılarımız garanti kaygısı yaşamadan cihazı upgrade edebilirler.
Yani disk takmakta bir sıkıntı yok ama taktığınız diskten dolayı sistemli bir arıza meydana gelirse
evet, o zaman garanti dışı kalabiliyor.
Evet. O zaman oyun tarafını yavaş yavaş kapatalım istersen. Çünkü tamamdır. Konuşmamız gereken başka ürünler de var. Bu masada evet 75-59 oyun tarafında hareketli bir model. Bunu kabul etmek gerekiyor ama sanırım beni en çok heyecanlandıran model XPS 15. Çünkü üç aşağı beş yukarı bu makinenin yapabildiği pek çok şey yapabilen ama ondan daha ince, daha hafif
ve küçük.
Daha küçük bir ekran çerçeve oranı muazzam olan ki zaten XPS 13 önünde duruyor. Yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu Dell içinde. Evet. XPS 15'i biraz konuşalım istiyorum. Hatta şunu önüme alayım. Şu şekilde durabilir belki. Hakikaten bu mesela ben bir video editörü olarak benim işime yarayacak bir makine. Oyun oynamak isteyenlerin aynı zamanda oyun ihtiyacını büyük oranda giderebilecek bir makine ve bunları yaparken estetik kaygılardan da taviz vermeyen bir bilgisayar olmuş.
Kesinlikle. Yani biz bu ürünü çıkartırken aslında XPS 13'ten esinlendik. Çünkü XPS 13 o zaman dünyanın en küçük ekrana sahip bilgisayarıydı. Yani 13.3'lük inçlik bir ekranı 11.9 inçlik bir kasaya sığdırmıştık. Çok olumlu yorumlar alınca da bunun bir de bazı müşterilerimiz var artık. Ben 15.6 inç cihaz istiyorum.
Daha performanslı
üzerinde işte performans istiyorum, quad core işlemci istiyorum, yüksek performanslı ekran kartı istiyorum dediği için bir tane daha ürün yapalım. 15.6 inç olsun ama yine XPS 13'teki gibi o tasarımını koruyalım ve çerçevesiz bir ekrana sahip olsun ve kasa 15.6 inçten daha küçük olsun dedik ve XPS 15'i çıkardık. Bu da tamamen yine tipik XPS özelliklerini taşıyor. Üzerinde karbon fiber malzeme var. Ultra HD 4K çözünürlükte ekranımız var. Yine alüminyum malzemeleri kullanıyor ve bununla beraber dediğim gibi çerçevesiz yani 0.5 mm'lik bir çerçeve var cihazın etrafında. Ve 15.6 inçlik bir ekrana sahip ama kasa 15.6 inçten daha küçük. Yani rakipleriyle ya da diğer 15.6 inç ürünlerle kıyasladığınızda aynı ekrana sahip fakat çok daha küçük bir kasaya sahip oluyor ve çok daha hafif.
Tabii şimdi XPS 13'ü mukayese ettiğimiz zaman kasa şase büyüdüğü için ona denk düşebilmesi adına çerçeve kalınlığı nispeten bundan biraz daha kalın ama 15.6 inç ortalama dizüstü bilgisayarları düşündüğümüz zaman yine oldukça agresif bir ekran kasa oranı olduğunu söylemek gerekiyor. Peki bu bilgisayar XPS 15 Türkiye'ye tek konfigürasyonla mı geliyor yoksa orada da bir takım şanslar var mı konfigüre edebilme?
Şu anda da Türkiye'de 3-4 farklı modelimiz var perakende zincirlerinde satılan. 5000 TL'den başlıyor fiyatlarımız. 6999 TL'ye kadar çıkıyor. Ama ürünlerin %90'ı şu anda i7 quad core işlemciyle geliyor. Ve üzerinde GTX 960 ekran kartımız var. Ve bu
aynı ekran kartı bunda da var mesela.
Evet.
Ama galiba ikisi arasında bir RAM tarafında bir farklılık var değil
mi? XPS 15'te 2 GB'lık ekran kartı kullanıyoruz 960'ı. 7559'da 4 GB'lık var. Bu tamamen cihazın havalandırma sisteminden tutun da performans ihtiyaçlarına göre alınmış bir karar. Mesela bazen bize şey soruluyor. Böyle ince bir cihazda böyle bir şeyde bu ekran kartını nasıl kullanabiliyorsunuz? Isınma problemi yaşamıyor mu diye. Dell tamamen bunları test ederek zaten rafa çıkarıyor. En ufak bir ısınma sorunu gördüğünde onu kullanmıyor. 960 ekran kartını kullanırken de bu testlerden geçti. Bu cihazların bir avantajı da çok geniş bir havalandırma sistemi var cihazın arka tarafında. O yüzden hiçbir şekilde ısınma ya da işte performans sıkıntısı yaşamıyoruz.
Dediğin tabii şu var. Artısını eksisini konuşursam her ürün mükemmel ürün değil ama bakıldığı zaman pek çok şeyden bahsedebiliriz ama kesin olan şu var. Dell tarafında kalite kontrol testlerinin detaylı ve geniş ölçekte yapıldığında şahsen biliyorum arkadaşlar onu söyleyebilirim. Peki şimdi bu modele bakıldığı zaman hani tabi 960'tan bahsettik. Evet oyun da oynatır ama buradaki 960 daha ziyade çeşitli uygulamalarda hızlandırma sağlaması için düşünülmüşler. Örneğin Adobe Premiere'de video işlerken CUDA hızlandırmayla mesela farklı seviyelerde randıman alabiliyorsunuz gibi. Bunun pek arası var mı? Şimdi XPS 13 var, XPS 15 var. Mesela 14 modeli var mı? Daha küçük ekran, belki XPS 13'ten biraz daha büyük, XPS 15'ten küçük ama donanımı daha güçlü seçenekler var mı o tarafta?
Şu anda yok. Şu anda XPS 13 ve XPS 13 15 iki modelimiz var İleride bu ailede. Şu anda planladığımız bir ürün yok ama hani müşterilerden bu şekilde bir yorum gelirse, böyle bir talep gelirse tabii ki de hani bunu bizim Ar-Ge ekiplerimiz, ürün geliştirme ekiplerimiz buna çalışırlar. Ama şu anda XPS 13 ve XPS 15 olarak devam ediyoruz.
Bir de bunun tabii kurumsal versiyonu var iş istasyonu sınıfında değil mi?
Evet tabii. Yine bu kasayı kullandığımız kurumsal tarafta da yani iş istasyonlarında cihazlarımız var. Kasa neredeyse aynı ama tabii ki de iş istasyonlarının gereksinimi olan Xeon işlemci var. Farklılığı var, ekran kartı farklılıkları var. Ama bakınca bu tasarım çok beğenildiği için bu tasarımda devam ettik iş istasyonlarında.
Peki mesela bir sonraki aşamada ne görürüz? Kasa biraz daha incelir mi? Şimdi yeni nesil Intel platformlarıyla beraber Intel'de kasaların incelenmesini istiyor.
Evet.
Yeni nesil teknolojiler sayesinde artık ekran kartları daha yüksek performansını daha hızlı ısınıyorlar. O da yine bir avantaj sağlıyor. Ne diyorsun? Bir sonraki aşamada ikinci nesil XPS 15'te biraz daha agresif kasa görür müyüz? Sen çünkü bir takım bilgilere sahipsindir. Hepsini de anlatmanı beklemiyorum burada ama hani bir vizyon çizebilmek anlamında.
Şu anda tabii yani bütün üreticilerin Intel'in de dahil olduğu şekilde herkesin amacı daha ince, daha hafif ama aynı zamanda daha performanslı cihazlar yapabilmek. Mesela XPS ailesi bizim devam edecek modelimiz. Sürekli her yıl yenileyeceğiz kasayı, geliştireceğiz. Hı-hı. Şu anda bizim de en çok odaklandığımız nokta ürünleri inceltmek, küçük hale getirebilmek. O yüzden de hani bunun devamında illaki daha ince cihazlar geliyor olacaktır.
Peki şimdi mesela bu bilgisayarda ilgili oyuncu bilgisayarı. Hı-hı. Özellikle oyuncular ve performans tutkun gençler bu bilgisayarın birinci önceliği, evet, müşteri grubu olarak bakılan. Mesela bunu da kimi hedefliyorsunuz? Yani XPS 15 tam olarak kime yönelik dizayn edilmiş bir ürün?
Bu biraz daha aslında son kullanıcıların profesyoneli dediğimiz müşterilere yönelik, hı, bir cihaz. Ya ben bir cihaz istiyorum. Ben performans istiyorum diyor. Mesela bir tasarımcı olabilir. Ya da işte video editleyen bir amatör de olabilir bu. Ama ben bir cihaz istiyorum. Bütçesi nispeten tabii ki de herkes için bütçe önemlidir ama gerçekten de tasarımıyla, performansıyla benim gözümü doldursun, beni memnun etsin diyen müşteriler için. Yani genelde daha bilinçli ve profesyonel kullanıcı dediğimiz kullanıcılara yönelik cihazlar bunlar.
Yani atölyesi bu bilgisayar olacak kişiler aslında direkt bu bilgisayarın birinci hedef grubu oluyor diye düşünüyorum.
Evet,
çünkü önemli olan mesela bir mimarsınız, çizim yaptınız diyelim, müşteriye gittiğiniz zaman açıp performans kaybı yaşamadan o projeyi, hı-hı, ona gösterebiliyor olmanız gibi kriterler söz konusu. Hani adını koyalım burada, belki MacBook Pro'ların kullanıcı grubu hedefleniyordur Windows tarafında. Evet. Belki de çünkü bakıldığı zaman bu seviyede profesyonel grubu hedefleyen ve yüksek konfigürasyon sunabilen bilgisayarlar da Windows tarafında çok yaygın değil. Bazı başka markalarda da var ama evet, incelik ve tasarım söz konusu olduğu zaman bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar seçenek var. Onlardan bir tanesi XPS 15 ki hakikaten kasa 15.6 inç için ince ve estetik görünüyor. Onu da söyleyebiliriz.
Aslında bu segmentte çok fazla rakibi olmuyor gerçekten. Hani bize bazen soruluyorlar, rakipte neye karşılık gelen bu üründür diye. Windows'lu cihazlarda çok fazla alternatifi olan bir cihaz değil. Yani şu anda piyasaya baktığınızda rakiplere de 15.6 inç bu özelliklere sahip, bu kadar küçük, bu kadar işte profesyonel malzemenin kullanıldığı, bu kadar üst işlemcinin, ekran kartının kullanıldığı bu segmentte ürün çok fazla yok. Mesela bizim üst düzey yöneticilerde de çok fazla bu ürüne talep oluyor. Ne, hı-hı, kadar kurumsal ürün gamımız olsa da ayrıca XPS 15 hatta XPS 13'te de üst düzey yöneticiler de mesela bu ürünü çok isteyebiliyor. O yüzden çok geniş bir kitlesi var aslında.
Aslında değişik çünkü son kullanıcı sıfatının bittiği yerde kurumsallığın başladığı yerin arasına giren bir ürün olduğu, evet, için öyle bir özelliği var. Çünkü oyun tarafında çok seçenek var. Kurumsal, hı-hı, bilgisayar dediğimiz zaman çok seçenek var ama kurumsal taraftaki bilgisayarların bir kısmı da tasarım olarak kimi kullanıcılara hantal gelebiliyor ya da biraz daha estetikten, evet, yoksun kalmış gibi düşüncelere sebebiyet verebiliyor. Tabii ki bunlar subjektif kavramlar. Yani bana göre, kesinlikle, kalın gelen başkasına ince gelebilir. Bu ayrı bir tartışma konusu ama kendi sınıfı içerisinde hakikaten çok az sayıda alternatif olduğunu söylemek, evet, gerekiyor. Özellikle bu konfigürasyon, hı-hı, seviyesinde. Ama tabii burada bütçeler de önemli. Sonucunda bakıldığı zaman tabii 5000 liraya Kore'nli bir makine de alabilirsin. Ultrabook tarafında, evet, da o fiyatlara çıkabilen makineler var. Eminim sizde de yine XPS 13'te o fiyat seviyesinden başlıyor. Aynı fiyatta daha güçlü makine alayım, biraz daha ince ve hafif olsun diyorsanız, hı, kendi boyutu çerçevesinde böyle alternatifler olduğunu da görmek tabii ki bizim için güzel. Hı. Önünde XPS 13 var. Bunun bir küçüğü. XPS 13'te kullanmış birisi olarak aşina olduğum makinelerden bir tanesi ki zaten bu yeni XPS döneminin de başlangıcını temsil eden bilgisayar. Özellikle ekranıyla, bu Infinite Display denen ekran teknolojisiyle, hı-hı, ekran kasa oranıyla gerçekten hakikaten heyecan verici bir makine.
Evet, bizim için de bizim her ürün hikayesi var aslında. Bu bizim ilk ultrabook'umuz olduğu için XPS 13 ve şu anda 3. nesil XPS 13'ü raflarda bulunduruyoruz. O için bizim önem verdiğimiz ürünlerden bir tanesi. En önemli özelliği zaten yine neredeyse çerçevesiz ekran. Ne kadar görünür buradan bilmiyorum ama yani 5 mm civarında bir ekran çerçevesi var. Ve bu da 11.9, yani 13.3 inçlik bir ekranı 11.9 inçlik bir kasaya sığdırmak anlamına geliyor. Gerçekten hani bakınca 15 milimetrenin altında bir kalınlığa sahip, 1.5 kilogramın altında bir ağırlığa sahip bir cihaz. O, hı-hı, yüzden hem performansı karşılayabiliyor çünkü Core i7 işlemciyle getiriyoruz genellikle ve yüksek performanslı SSD'ler var cihazın, hı-hı, üzerinde. Full HD, Quad HD ekran seçeneklerimizle beraber gerçekten hem profesyonel hem de gerçekten ben şık bir ürün istiyorum, tasarım istiyorum diyen müşteriler için çok ideal bir cihaz durumunda
şu anda. Ben sana çok samimi bir şey söyleyeyim. XPS 13 kullanırken ki bu 6500U vardır, 6. nesil işlemci vardır, evet, muhtemelen. Evet. Bendeki makinede 5. nesil vardı ama hani aynı konfigürasyona, tasarımı bir tarafa bırakıyorum. Aynı konfigürasyona sahip farklı modellerde bulunabilir ama benim bu, hı-hı, makinede en çok sevdiğim şey anten tasarımı inanılmaz başarılı. Wi-Fi, hı-hı, konusunda, evet, muazzam performans aldığımı söylemem gerekiyor. Hı-hı. Şimdi burada tabii kasa güncellenecektir muhtemelen zaman içerisinde. Hı-hı. Çünkü, hı-hı, Aynı kasada ben 5500'den 6500 UI'ye geçişi gördüm. Evet. SSD'ler güncellendi vesaire. Muhtemelen bu güncelleme Hı-hı. periyodu devam edecektir diye
evet,
tahmin ediyorum.
Kesinlikle. Evet. Yani işlemcilerin teknolojisi içerisindeki teknolojinin harcını kasa tasarımımızda yenileniyor olacak.
Peki,
zamanla birlikte.
Mesela bir sonraki modelde örneğin harici bir ekran kartı da görür müyüz? Çünkü insanlar hani Hı-hı. istiyorlar ki evet küçük olsun, estetik olsun evet. ama Intel'in grafiğine de muhtaç olmayalım. Hı-hı. Harici bir ekran kartıyla Nvidia ya da AMD artık ne olursa. Hı-hı. İstediğim zaman bir oyunu da ucundan açabilirim ya da performanslı bir şekilde oynayabilirim. Ne diyorsun, bu serinin devamında öyle bir şey görür
evet,
müyüz?
Böyle bir talep var. Özellikle Türkiye pazarında böyle bir talep var.
O XPS 13 içinde var mı bu?
XPS 13 içinde gelebiliyor zaman zaman Hı-hı. böyle talepler. Şu anda bizim ürün geliştirme ekiplerimiz bunun üzerine de çalışıyor. Hem performans sağlayabilecek, hem ısınma problemi yaratmayacak, hem de pil ömründen çok fazla
taviz vermeyecek
bir cihaz üzerine de zaten çalışıyor bizim ürün geliştirme ekiplerimiz.
Peki sen şahsen mesela bu bilgisayarda webcam pozisyonuna alışabilir mi? Çünkü gelenekselden farklı. Normal dizüstü bilgisayarlarda hemen monitörün orta üst köşesinde bulunur webcam. Burada sol alt köşede yer alıyor. Evet. Ben hatta yurt dışı forumlarda da okuyorum. Bilgisayar alıp bu bilgisayarın speklerinde, teknik özelliklerinde kamera yazıyor ama bana kamerasızını vermişler diyen de var orayı göremediği için. Ne diyorsun? Sen şahsen mesela alışabildin mi ona?
Şöyle başta tabii ki de sol alt köşede insan bir yadırgıyor. Aslında şöyle biz değil daha çok karşınızdaki kişi yadırgıyor. Çünkü sizin yüzünüzü aşağıdan evet. görüyor. Burnun hizasından. Ama çok ilginç bir şekilde artık insanlar birçok cihaz birbirinin benzeri. İşte notebooklar tabii tasarımlar değişebiliyor ama yani kameranın yerinin bile değişmesi bazı insanlara mesela ilginç geliyor son kullanıcılara. Bizim aldığımız gibi. Kamerayı oradan buraya mı indirdiniz? Çok ilginçmiş. Demek farklı bir şey. Yani aslında orada çerçevenin ince olmasından değil. Farklı bir yerde olması bile bazı insanları heyecanlandırabiliyor. Ama tabii ki de başta bir alışma dönemi yaşıyorsunuz. Şart. Sol alt köşeye giriyor. Farklı açıdan yüzünüzü gösteriyor. Kameraya doğru dönme ihtiyacı duyuyorsunuz. Ama zamanla zaten ona alışılıyor.
Ama tabii günün sonunda işin arka planında teknik gereksinimler var. Yani gülü seven dikenine katlanır misali süper ince bir ekran var. Ama Hı-hı. buraya bir de webcam koysaydın muhtemelen o inceliği tutturamayabilirdi.
Evet.
Özellikle ultrabooklarda böyle sıkıntılar var arkadaşlar. Süper ince ekran yapacağız diye webcam koymayanlar da var internet kamerası. Yine çok ince olsun diye klavyede ışıklandırma kullanamayan üreticiler de var. Çünkü evet. bir şey almak için bir şeyden taviz vermeniz gerekebiliyor kimiz. Özellikle böyle artık ekstrem noktalara dayandığı zaman ki incelikle kalınlık konusu Hı-hı. özellikle o noktaya doğru gidiyor. Ama tabii alışma sürecinden sonra kullanılabilir diye düşünüyorum. Hı-hı. Tabii burada herkes webcam kullanacak diye de bir durum söz konusu değil. Bazı şirketler örneğin Skype üzerinden çok fazla telekonferans yapıyor. Orada evet. belki ihtiyaç olabilir. Bazı hiç Hı-hı. kullanmıyor mesela aldıktan sonra dizüstü bilgisayarındaki kamerayı. Hı-hı. Kişisel beklentiler doğrultusunda değişebilir ama Hı-hı. kesin olan şu XPS 13 zaten Dell için bir dönemin başlangıcıydı.
Evet.
Aynı zamanda ekran kasa oranıyla da bence sektörde en çok konuşulan bilgisayarlardan bir tanesi.
Kesinlikle. Bir de bizim mesela
Türkiye
bu
kadar ürünlerde... Görüyor mu yani bu ürünler
evet.
Türkiye'de?
Yani özellikle XPS 13 ve XPS 15 bizim beklentimizin üzerinde satış gösterdi bakınca. Yani çünkü genelde Türk müşterisi Türkiye'de biraz daha böyle kampanyalı fiyatlara ilgi vardır. Ama bakınca XPS ailesi 3999 TL'den başlıyor tavsiye fiyatlarımız. Beklentimizin üzerinde sattı. Özellikle XPS 15 tarafında son zamanlarda ciddi bir talep geliyor. Yani işte nerede bulabiliriz? Sosyal medyadan da çok fazla mesajlar geliyor. Ürün bitmiş, devamı gelecek mi? Ürünü almak istiyoruz diye.
Ki reklamı çok fazla yapılmayan bir ürün olmasına rağmen sanırım.
Evet, yani nispeten reklamı daha az yapmamıza rağmen insanlar duyuyor, biliyor ve almak istiyorlar. Ve satış adetlerimiz de oldukça iyi. Yani bizim beklentimizin üzerinde gidiyor açıkçası. Bir de şunu eklemek istiyorum ürünle ilgili bir. Bunları tasarlarken her zaman kullanıcılardan hedef müşterilerimizden bir tanesi şudur. İşte ürün alacak, dışarıda kullanacak. Ben hep bunu anlatmayı severim. İşte kafelerde biliyorsunuz artık çalışma çok fazla böyle moda haline geldi.
Açık kafe, açık ortamda çalışma
evet, Türkiye'de güneşli bir ülke ve ekran parlaklığı mesela burada çok önemli bir hale geliyor. XPS 13 ve diğer XPS 15'te ekran parlaklığı standart cihazların iki katı daha yüksek parlaklığa sahip. Hı-hı. 400 nit ve üzeri ekran parlaklığı var. Bu da ne anlama geliyor? Siz dışarıda güneşli bir günde bile kullansanız ekranı çok rahat görebiliyorsunuz. Bu da mesela bizim hedeflediğimiz özelliklerden bir tanesi. Standart notebooklara iki kat daha yüksek bir ekran parlaklığına sahip.
Peki bir şey soracağım sana. Mesela XPS 13'ün ya da XPS 15'in dokunmatik ekran sahip olmayan versiyonu var mı? Çünkü dokunmatik Hı-hı. ekran nispeten pilden biraz taviz vermek anlamına evet. geliyor. Hatta belki Dell buna dokunmatik ekran koymasaydı belki ekran profili bir miktar daha ince de olabilir. Çünkü üst tarafta ayrıca bir sensör katmanı var. Var mı böyle bir opsiyon yoksa hiç
İki modelde de XPS 13'te de 15'te de dokunmatik olmayan konfiglerimiz var. Getirebiliyoruz
bu
o şekilde.
Bu güzel mesela. Evet. Çünkü en azından hani, muhtemelen tasarım belki çok değişmeyecektir. Ürün gamı bütünlüğünü evet. bozmamak adına ama pil performansı Belki %5, belki %10 daha iyi olabilir diye tahmin ediyorum ondan.
O seçeneğimiz de var. Getirebiliyoruz. Türkiye stoklarında da var şu anda.
Seçenekten bahsetmişken peki bu makineler ki bunun öyle bir versiyonu var biliyorum. Hani FreeDOS veya Linux tabanlı versiyonu var. Siz çünkü Ubuntu tarafına geliştirici versiyonu ürünler de yapıyorsunuz. Nedir o taraftaki son durum?
Başta sadece Windows yüklü cihazları getiriyorduk. Sonra böyle bir talep olduğunu duyduk. Ve sınırlı sayıda da olsa Ubuntu yüklü de getirebiliyoruz cihazları.
Çünkü bir geliştirici kesim de var. Yani böyle göze hoş gelen güzel bilgisayarlar kullanıp aynı zamanda farklı işletim sistemleriyle uygulama geliştirmek
isteyen. Böyle bir talep olduğunu gördükten sonra Ubuntu'lu versiyonlarını da getirmeye başladık. Ama tabii ki de hala Windows yüklü cihazlar daha dominant talepler var.
Bunu duymak da bence önemli. Şimdi bunlar premium ürünler. Hani derde son kullanıcı için bunlardan daha iyi ürünler yok. Bir de tabii daha erişilebilir bazı modeller var. Evet. İstersen şunu kenara kaldıralım. İkisi bir arada formunda diyebileceğimiz, istendiği zaman tablet olarak kullanılabilecek, istediğiniz zaman dizüstü bilgisayar olabilecek, ekranı dönebilir miyim de. Şahsen konuşmak gerekirse çıkartılabilenlere çok alışamadım ama ikisi bir nispeten biraz daha kolay adapte olunabilecek ürünler ama hala ben geleneksel alıştığımız eski DOS standart dizüstü bilgisayarların sanki daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
Şey konusunda hemfikirim, son kullanıcılar, ben de kişisel olarak son kullanıcı olarak kendime baktığımda ayrılabilir cihazlar yerine ikisi bir arada cihazları, ekranı 360 derece dönebilen cihazları tercih ediyorum. Hem bu performans olarak hem de bütün olarak ben cihazı görmeyi daha çok seviyorum. Daha fazla da güven veriyor insanlara. Ve bunun üzerine biz de Inspiron 13'ü çıkardık. Hatta bunun 15.6 inç olan versiyonu da var.
Burada özellikle ekran ve kasayı bağlayan menteşe sistemleri genelde hani kullanıcının kapmasına soru işareti yaptı. Acaba hakikaten dayanır mı, dayanmaz mı? Bir de tabii bu tür işlevselliği kazandırabilmek için genelde çok üst düzey donanımlı ikisi bir arada makineler görmüyoruz. Hani çünkü bir takım başka hassasiyetler söz konusu olduğu için benim gördüğüm en güçlü döndürülebilir makinede i5 işlemci vardı. Ya da Ultrabook'ların i7'si vardı ama mesela bir quad core i7, 4800
gibi 7.5 sınıflarda. Quad Core şu anda ikisi bir arada cihazlarda yok. Biz i7'ye kadar i7 artı SSD kullanan ikisi bir arada cihazlar getirdik. U sınıfı 7 ama
değil mi? Yani onu
söyleyelim. U sınıfı evet. Quad Core işlemcili şu anda yok. Zamanla beraber belki talep geldiğinde onu da çalışıyor oluruz.
Ki büyüklerde de yok. Yani 15.6 inçinde de yok. Hani
evet. Onu 15.6 inçte de yok. U işlemciler var. Burada dediğin gibi yani o menteşe kalitesi gerçekten çok önemli. Dell burada yine bütün testlerden geçirdiği gibi menteşere de çok ciddi önem veriyor ve defalarca testlerde kapatıyor, açıyor, kapatıyor, açıyor, çeşitli kuvvetler uyguluyor. En ufak bir gevşeme, en ufak bir kullanıcıyı rahatsız edecek bir problem yaşarsa ben bu ürünü rafa henüz çıkarmayacağım, bunu daha da geliştireceğim, bu problemi gidereceğim, öyle rafa çıkaracağım diyor ve şu anda rafta gördüğünüz bu ürünlerde tamamen bu testlerden geçmiş durumda olan ve %100 güvenli cihazlar.
Peki, ama hakikaten insanımız buna alışabilir mi yoksa hala, çünkü bunlar aynı konfigürasyondaki standart bir dizüstü bilgisayara göre nispeten fiyatları yüksek kalabilir ya da modele göre bazen değişebilir. Dediğim gibi nasıl bakıyor bizim insanımız bu tür konseptlere?
Ya aslında bayağı
yeniliğe açık mıyız yani? Hani bu sonuçta yeni bir konsept.
Yeniliğe açığız.
Birkaç yıl olsa bile gitmiş olarak.
Ve insanlar artık bunlara alışmaya başladı. Ben mağaza ziyaretlerine gittim de bazen. Görüyorum müşteri alıyor. Twin-in-1 olmasa bile, ikisi bir arada bir cihaz olmasa yani, bile.
Zorlamaya çalışıyor.
Acaba dönüyor mu diye böyle bir deniyor öncelikle. Bu da biraz aslında alıştığının ve aşina olduğunun göstergesi. Ama şöyle bir gerçek var tabii ki de. İkisi bir arada cihaz almak istiyor. İlgisini çekiyor. Ama üzerine de çok fazla fiyat farkı vermek istemiyor. Yani standart bir notebook'tan 100 TL, 200 TL yukarıdaysa tamam ben bunu ekstra para öderim ve ikisi bir arada bir cihazım olur diyor ama yani fiyat noktasını belirlemek çok önemli orada. O yüzden evet seviyor cihazları ama çok çok fazla da para vermek istemiyoruz ikisi bir arada
benim
diye.
Benim şahsen bu ürünlerle ilgili düşüncem özellikle eğitim kurumlarının okullara çok uygun olduğu şeklinde. Evet. Çünkü hani öğrencilere verdiğiniz zaman istediği zaman hani bir PowerPoint sunumu hazırlayıp yazabildiği, yeri geldiği zaman da çevirip işte çizim yapabildiği, farklı uygulamalarda kullanılabildiği bir konsept. Var mı öyle okullarında ilgisi alakası bu konulara?
Evet,
bu
biz çok yakın zamanda ciddi bir üniversiteye yüksek adetlerde böyle bir ürün verdik. Hatta bu modeli verdik. 13.3 inçlik ikisi bir arada.
Peki bu modelin kalem desteği var mı? Ekranı örneğin uygulamalar, çizim uygulamalarını kullanmak isteyenler için ya da farklı versiyonları var mı o tür?
Kalemlerimiz var. Ayrıca bizim aksesuar ürünlerinden satın alabiliyor müşteriler.
Şimdi burada olmayan peki hani hazır seni bulmuşken anlatabileceğiniz başka yeni ürünler var mı? Ya da şimdi yaz dönemine girdik. Dünyada aslında pek çok yerde artık pazar yenilikleri frenlediği bir dönem. Çünkü okula dönüş dönemini bekliyor pek çok firma. Herkes tatilde. Evet. Herkes başka şeyler yapıyor. Ne diyorsun? Eylül Ekim döneminde şimdi Intel'de platform değişikliği olacak. Evet. Nvidia'da platform değişikliği olacak. AMD tarafı zaten bir takım yeni şeyler duyurdu. Microsoft tarafında Windows işletim sistemine bir takım yeni güncellemeler gelecek. Ne diyorsun? Biz son çeyrekte bunları tamamen ikinci plan edebilecek yeni ürünler görür müyüz yoksa bunların üzerine kozmetik, işte donanımsal ekstra hıza getirecek bir takım ufak güncellemeler oldu.
Eylül ayı ve sonrasında Dell adına konuşursak aslında bir sürü yeni bir model girecek. Hı-hı. Bunların bir kısmı işte işlemci değişikliği, ekran kartı değişikliği, kasa tasarımı değişikliği olabilecek ama bakınca tabii ki de şu anda ana segmentlerimiz bunlar. Normal standart notebooklarımız var, desktop bilgisayarlarımız var ve ikisi bir arada cihazlar var. Yani çok değişik bir platform hayatımıza girmeyecek. Ama ben performans olarak cihazlarda ve tasarım olarak hem çok şık hale getirilmiş hem de performans çok arttırılmış cihazlar olarak. O yüzden Eylül ve sonrası aslında çok heyecan verici. Çok güzel ürünler geliyor olacak. Hı-hı. Muhtemelen bütün markalarda da aslında bu şekildedir.
Peki şu önemli. Bazen bazı firmalarda bunun eleştirisini alabiliyoruz. Şimdi iyi bir ürün yapmak önemli ve güzel. Onu duyurmak da güzel ama iyi bir ürün yaratıp talebi topladıktan sonra ürünün geç girmesi de kötü. Kullanıcılar hani böyle bir durumda kullanıcıların markaya karşı ilgi ve alakası azalmaya başlıyor. Peki Dell tarafında dünyada lansmanı yapılan ürünlerin tamamı Türkiye'ye geliyor mu? Hemen ardından geliyor mu? Yoksa hani ürünlerde seçiciyiz, ülkemiz pazarına uygunlarını getiriyoruz ve hani ister istemez bu birkaç aya yayılan bir periyot gerektirebiliyor mu? Yani nasıl bir durum var orada?
Ürünlerimizin birçoğunu Türkiye'ye getiriyoruz. Hem de lokalize olmuş olarak getiriyoruz. Yani Türkçe işletim sistemiyle, Türkçe klavyesiyle getiriyoruz. Ama tabii ki de bazen bazı ürünler Türkiye pazarına çok uygun olmayabiliyor ve onlara evet bu Türkiye'deki müşterimiz bu ürünü istemez düşüncesiyle getirmeyebiliyoruz. Ama dünyadaki ürünlerin %95'i şu anda Türkiye'ye geliyor. Türkiye zaten Dell'in ana ülkelerinden bir tanesi. En önemli ülkelerinden bir tanesi. O yüzden
Michael Dell'in özel ilgi gösterdiğini de biliyorum zaten.
Kesinlikle en top ülke, 10 ülke arasından bir tanesi. O yüzden de bütün ürünler bize açık ve çoğunu buraya getiriyoruz lokalize edilmiş bir şekilde. Onda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama tabii ki de bazen Türk müşterisinin örneğin giriş seviyesi ürünlerde, orta seviye ürünlerde 14 inç çok fazla tercih edilmiyor. 14 inç'i Inspiron ailesinde getirmeyi tercih etmiyoruz. Bu gibi ufak değişiklikler olabiliyor ama çok büyük çoğunluğu özellikle de yeni ürünlerde XPS gibi, Alienware gibi ya da işte oyun bilgisayarları gibi cihazlarda mümkün olduğunca Türkiye'ye zamanda getirmeye çalışıyoruz.
Bu arada birden hani elim dokunmatik ekran aradı ama tabii oyuncu dizisi yükselendiği zaman düşmememiz gereken özelliklerden bir tanesi o. Aslında en zor ve en samimi soruyu da sona bıraktım. Şimdi ürünlerin güzel olması ayrı bir konu. Kullanıcı ihtiyaç duyduğu zaman teknik serviste sıkıntı yaşamadan hizmet alabilmesi ayrı bir konu. Teknik servis tarafında hani hakikaten samimi olmak gerekirse ne noktadasınız? Çünkü iyi işlem teknik servis vardı ama kimi zaman belki üründeki bir takım sıkıntılardan dolayı insanlar mağdur olabilir, sıkıntı yaşayabilirler. Nedir oradaki son durumunuz?
Biz Türkiye'de bu konuda çok güven duyuyoruz açıkçası ve çok gururluyuz. Gerçekten bizim servis sistemimiz çok iyi işliyor. İki farklı servis seçeneği sunuyoruz müşterilere. XPS ve Alienware ürünlerinde yerinde desteklediğimiz, 2 yıl zaten yasal zorunluluğumuz var. 2 yıl yerinde desteklediğimiz garantimiz var. Bu ne oluyor? Sanki beyaz eşyalarda olduğu gibi. Bir problem yaşadığınız cihazınızda bir arıza çıkabilir. Düşük olasılık da olsa olabiliyor böyle şeyler. Ve genelde kargoya verilir ya da teknik servis aranır. Onu yapmıyoruz. Bir call center numaramız var. Müşterimiz o call center'ı arıyor. Cihazın numarasını söylüyor. Sonrasında call center telefonla destek olmaya çalışıyor. Ki genelde telefonla çözülebilecek durumlar olmuyor. Ve bizim teknisyenimiz 24 saat içerisinde muhtemel problemi tahmin ediyor zaten. Ve parçasını, aletin, edevatını yanına alıyor ve müşterinin adresine gidiyor. Orada tamir ediyor.
Ben 2 yıl boyunca böyle mi bu?
2 yıl boyunca böyle. XPS ve Alienware ailesinde bu şekilde. Yani ofisinizdesiniz, izin almak istemiyorsunuz ya da işte kargoya gitmek, teknik servise gitmek istemiyorsunuz, alıyorsunuz. Teknisyen geliyor ve sizin ofisinizin mutfağında, odanızda, evinizde, hatta hikayeler, ben hep bunun örneğini veririm. Araba bagajında bir cihazı tamir etmişiz bir kere. Böyle bir hikaye
Peki,
de var.
Peki cihaz serviste kalmak zorunda olursa alternatif bir cihaz veriyor musunuz? Öyle bir takım politikalar var mı?
Bu cihazlar zaten yerinde destek olduğu zaman böyle bir durum olmuyor. Zaten teknisyenimiz parçasıyla geliyor. Yani kapağını bile alıp getiriyor, takıyor müşterinin yanında ve bir saat içerisinde maksimum sorun çözülüyor. Öyle bir ihtiyacımız olmuyor zaten.
Diğer ürünlerde nasıl peki durumunuz?
Diğer ürünlerde Inspiron'da yerinde destek hizmeti yerine tabii ki de daha bütçe dostu olması sebebiyle servis noktalarımız var. Anlaşmalı kargomuzla servis noktamıza gönderiyorsunuz. Orada tamir ediliyor ve geliyor. Ve burada da son bir yılda özellikle bize gelen çağrıları oranladığımızda teknik servisten memnuniyet çok çok ciddi anlamda artmış durumda. O yüzden de problem yaşamıyoruz.
Bunu sormadan edemeyeceğim çünkü sormazsam da okuyucularımızın bir kısmı hakikaten eleştirebilir. Şimdi fiyat hassasiyetinden dolayı mesela Alienware'i Amerika'dan alanlar var. Amerika'da çünkü istersen bir fiyat farkı var. Türkiye KDV'siydi, lojistik masrafıydı, şu suydu, bu suydu derken. O kullanıcı Alienware'le, çünkü sonuçta Dell dünyada bir marka sonuçta bakıldığı zaman hani genelde büyük markalarda da desteğin devamlılığı esastır vizyondan yola çıkarak insanlar da bu beklentiyle gidiyorlar servise. Hani $50,000 aldım ben Amerika'dan işte. Türkiye'de $2,000, Amerika'dan $1,000 aldım. Afaki konuşuyorum. Bir sorun yaşarsam teknik servis hizmet veriyor mu yoksa ekstra koşullar mı gerekiyor yoksa geri mi çeviriyor? Nasıl bir durum var orada?
Orada şöyle, genelde cihazlar yurt dışında özellikle Amerika'da satılan cihazlarda teknik servis çok önemli bir satış fonksiyonudur aslında. Yani müşteri orada kendi tercihine göre, kendi bütçesine göre kararını verebiliyor. O servisin niteliğine göre değişiyor ama çoğunlukla cihazlara biz burada işte uluslararası destek verebiliyoruz. Bunda bir sıkıntı yaşamıyorlar çoğunlukla. Ama her zaman satış noktasıyla bir kontrol etmelerini öneriyoruz. Global desteği var mı? Servis imkanı var mı? Yok mu? Kaç yıl? Çünkü her ülkenin koşulları farklı. Her perakendecinin bazen kendi garantilerini satmış olabiliyorlar. O ülkede geçerli olabiliyor.
Ekstra garanti veren oluyor vesaire vesaire.
Evet, bunu kontrol etmelerini öneriyoruz. Ama genel olarak bizim global garantimiz zaten oluyor.
Geri çevirmiyorsunuz yani genelde.
Evet, sıkıntı yaşamıyoruz onlarla.
Bunu duymak gerçekten güzeldi. Evet arkadaşlar, Dell'den Ufuk Tosun'la beraber en güncel ürünlerini konuşmuş olduk. Özellikle 75-59 şu an oyun piyasasında adından bahsettiren modellerden birisi oldu. XPS 13'ü zaten biliyorduk. 15'te hakikaten tam bizim için biçilmiş kaftan diyebilirim. Çok ağır değil. İnce de bir bilgisayar ve hacimlerine nazaran güçlü bir konfigürasyonu var. Video işlenebilir, nispeten oyun oynanabilir ve pek çok yine yüksek performans gerektiren uygulama yapılabilir. O zaman Ufuk, öyle zannediyorum ki herhalde her şeyi konuşmuş olduk. Teknik servisinden yeni ürünlere kadar, hatta ucundan yeni gelecek modellerinde ne tür değişikliklere sahip olacağını da gördük. Benim tahminim mesela bu 7559'un bir sonraki versiyonunda ışıklı klavyede olur gibi geliyor. Çünkü oyuncuların sevdiği şeyler onlar.
Evet, biz de bu yorumu aldık. Işıklı klavyenin çok önemli olduğunu müşterilerden duyduk. Biz de onu planlıyoruz.
Umuyorum ki daha renkli modellerde piyasaya girmiş olacak. Arkadaşlar, bu videomuzda Dell'in ürün gamına yakından bakmış olduk. Bir süredir Dell ile ilgili çünkü röportajlar yapıyorduk ama ürün nezdinde konuşamamıştık. Böylece bu tarafta da gelişmeleri öğrenmiş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.